Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü Ekrem ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi takvimle 9 İsvan 1403, Hicri Kameri 28 Şaban 1446 ve Miladi takvimle 27 Şubat 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından siyasi analist Sayın Ziya Türk İlmaz ile Gazze gelişmeleri ve İsrail kabinesindeki sarsıntılar üzerine yapılan röportaj, Fars Körfezi podcast'i ve Gençlik Gevheri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur sizlere akşam yayınımızı sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Pezeşkiyen, İran'ı işbirliği ve ulusal inançla inşa edeceğiz dedi. Devrim Muhafızları Donanması envanterine Şehit Delvari gemisi girdi. İran ordusunun envanterine yeni İHA'lar eklendi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Suriye'deki hukuksuzluklarına son vermek için acil eylem gereklidir. İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası konuları telefonda görüştü. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı iç yetenekleri, inanmanın, kaynak yönetiminin ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliğini vurgulayarak, ülkenin kalkınmasının gerçek ve ulusal kapasitelere dayanarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Pars Today'in Teslim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün öğleden sonra Batı Tahran devlet kurumlarının yöneticileriyle düzenlenen toplantıda dengeli kalkınma, kaynak yönetimi ve yerel yeteneklere inanmanın önemine değindi. Pezeşkiyan, hükümetin ekonomik koşulları değiştirmeye ve ilerleme yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, verdiğim sözün arkasındayım ve aynı inançlarla çabalamaya devam ediyorum. Mevcut durum ülkemize yakışmıyor ve bunu değiştirmeliyiz dedi ve şöyle devam etti. Sayın liderin ülke için çizdiği vizyon açık ve nettir. İran, ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında bölgesinde birinci sıraya yükselmelidir. Bu hedef sadece sloganlarla veya basite indirgenen yaklaşımlarla gerçekleşmez. Bunun için detaylı bir yol haritası, bilimsel planlama ve etkili kaynak yönetimi gereklidir. Ülkenin kapasiteleri ve imkanları doğrultusunda kalkınmayı sürdürmeliyiz. İran'ın geliştirdiği okyanus gemisi Şeyh Delvari bu sabah ülkenin liman kenti Bender Abbas'ta düzenlenen törenle devrim muhafızları donanmasına teslim edildi. İran'ın geliştirdiği okyanus gemisi Şehit Reis Ali Delvari ve çok sayıda surat teknesi bu sabah ülkenin liman kenti Bender Abbas'ta düzenlenen törenle devrim muhafızları donanmasına teslim edildi. Füze ve roketlerle donatılan yerli yapım surat teknesinin hızı 110 nota kadar çıkıyor. Teknelerin özellikle Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki İran gemilerine karşı olası bir saldırıya karşı ve lojistik operasyonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Teslim töreninde konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, Şehit Reis Ali Delvari gemisi 750 kilometre menzilli füzeler fırlatabiliyor dedi. İran'ın milli kahramanı Reis Ali Delvari, 1. Dünya Savaşı'nda İran'ın güneyini işgal eden İngiliz kuvvetlerine karşı yaptığı mücadelede şehit olmuştu. İran ordusu kara kuvvetleri envanterine yeni insansız hava araçları, tank taşıyıcı araçları, zırhlı araçlar ve bir dizi askeri teçhizat eklendi. Pars Today'in Mehr Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre İran ordusu kara kuvvetleri envanterine yeni insansız hava araçları, tank taşıyıcı araçları, zırhlı araçlar ve bir dizi askeri teçhizat eklendi. Bugün düzenlenen teslim törenine İran ordusu koordinasyon yardımcısı Tuamiral Habibullah Seyyari, kara kuvvetleri komutanı Tuğgeneral Kümers Heyderi, kara kuvvetleri komutan yardımcısı Tuğgeneral Nozer Nemeti ve askeri yetkililer katıldı. Törende konuşan Tuamiral Habibullah Seyyari, İran Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdide cevap verebilecek kabiliyete sahiptir dedi. Bu tören sırasında İran ordusunda kullanılacak milli tüfek Masaf da tanıtıldı. Yerli ve milli tüfek Masaf hakkında bilgi veren Tuamiral Habibullah Seyyari, bu silahın ordu kara kuvvetlerinde kullanılacağını duyurdu. Tuamiral Seyyari'ye göre Masaf tüfeği İran ordusu kara kuvvetlerinde G3 ve Kalaşnikov makineli tüfeklerinin yerini alacak. İran Savunma Bakanlığı tarafından üretilen Masaf, şarjörsüz 3 kilogram, şarjörlü olarak 3.2 kilogram ağırlığında. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist işgalci rejimin Suriye'nin güney bölgelerine ve Şam kırsalına yönelik yeni hava ve kara saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin bu saldırıları güçlü bir şekilde kınaması ve hukuksuzlukların durdurulması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu. Pars Today'in İran resmi haber ajansına dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, işgalci rejim İsrail'in Suriye'nin güneyinde ve Şam'ın çevresine yönelik düzenlediği yeni hava ve kara saldırılarını şiddetle kınadı. Siyonist rejimin Suriye topraklarındaki yayılmacı ve saldırgan eylemlerinin devam etmesi konusunda uyarıda bulunan Bekay, uluslararası toplumdan ve İslam ülkelerinden bu saldırıları kınamak ve Siyonist rejimin gayrimeşru eylemlerini son vermek için harekete geçmesini istedi. Bekay, Siyonist İsrail'in 1974 anlaşmasını, yani kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini belirterek bu saldırıların Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı. İranlı yetkili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Siyonist İsrail'in saldırılarını durdurma konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu. İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları iki ülke arasındaki en önemli ikili meseleler ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pars Today'in İran Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Sözcülük Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberine göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Emir Faysal bin Ferhan'ın telefon görüşmesi talebine yanıt vererek bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi ve önümüzdeki günlerde Cidde'de düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında istişarelerde bulundu. Bu toplantının İran'ın teklifi üzerine Gazze şeridindeki Filistin halkının zorunlu göçüne dair gündemdeki konuların ele alınması amacıyla düzenleneceği belirtildi. İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler Mart 2023'ten itibaren yeni bir döneme girmiş ve iki ülke 7 yıllık gerilimin ardından ikili ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmaya başlamıştır. Mevcut diplomatik ilişkiler dikkate alındığında gelecekte İran ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin güvenlik, ekonomi ve diğer alanlarda daha da genişlemesi beklenmektedir. İran Dışişleri İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in baskılarının İran'ın barışçıl nükleer programının devam etmesini engelleyemeyeceğini söyledi. Pars Süre'nin İran Öğrenci Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi, Mısır'ın El-Yavm gazetesini verdiği röportajda İran'ın nükleer teknolojiye ulaşmada hiçbir ülkeye bağımlı olmadığını ve elde edilen başarıların bazıları İsrail rejimi tarafından suikasta uğrayan bilim insanlarının çabalarının sonucu olduğunu vurguladı. Harrazi, ekonomik yaptırımların İran'ın nükleer faaliyetleri üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını belirterek İran'ın barışçıl nükleer teknoloji alanında her geçen gün daha fazla başarı elde ettiğini söyledi. İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki bilimsel ve teknik yeteneklerini bölge ülkelerine aktarmak için işbirliğine hazır olduğunu vurguladı. Harrazi, Orta Doğu'nun çalkantılı tarihine değinerek emperyalist güçlerin her zaman bu bölgeyi kontrol altında tutmayı hedeflediğini ve İsrail rejiminin kurulmasının da bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail rejiminin politikalarını eleştiren Harrazi, Amerika ve Avrupa, Orta Doğu'dan elini çekmiyor ve bölgedeki ihtilaflar, istikrarsızlık ve savaş onların müdahalesini kolaylaştırıyor dedi. Bölge halklarının emperyalist güçleri, özellikle de Filistin halkının mücadelesine devam edeceğini belirten Harrazi, bölge ülkelerine bağımsızlıklarını güçlendirmeleri, dış baskılara karşı direnç göstermeleri çağrısında bulundu. İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı son olarak, direniş bir düşünce ve mücadele okuludur. Mücadele sürecinde zarar görse bile asla yok edilemez ifadelerini kullandı. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sırbistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Tahran'ın bu ülkeyle stratejik düzeyde işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşemi resmi ziyareti kapsamında Perşembe günü Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile bir araya geldi. Pars'ten İran ve Radyo ve Televizyon Kurumu İRIBA dayandırdığı habere göre Haşemi iki ülke arasındaki artan ilişkiler ve ekonomik teknolojik işbirlikleri çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın mesajını Vučić'e iletti. Bu mesajda İran'ın 2027 Belgrad Expo'ya katılım ve işbirliği konusunda hazır olduğu belirtilirken Sırbistan'ın ev sahipliğinin bölgesel dayanışmayı güçlendireceği ve Batı Balkanların kalkınmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Haşimi 14. Hükümet'in teknoloji diplomasisi odaklı programları doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda Sırbistan Cumhurbaşkanı'na iletişim, bilgi teknolojileri, yeni teknolojiler ve yapay zeka alanlarında işbirliğini güçlendirmeye önceliğini vurguladı. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İran ve Sırbistan'ın köklü ilişkileri olduğunu ve bu bağın özellikle yapay zeka, 5G ağları, dijital altyapılar ve teknoloji tabanlı startuplar aracılığıyla daha da güçlendirilebileceğini ifade etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, İran Cumhurbaşkanı'nın mesajı için teşekkür ederek İran'ın Asya ve Batı Asya'da önemli ve etkili bir ülke olduğunu ve Sırbistan'ın özellikle iletişim ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğini artırmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Vučić, İran'ın uzay telekomünikasyonu, uydu tasarımı, üretimi ve fırlatma alanındaki ilerlemelerini övgüyle karşıladığını ifade ederek bu alandaki deneyim ve teknik bilginin paylaşılmasıyla işbirliğinin geliştirilmesine sıcak baktığını dile getirdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca İran'ın bazı ülkelerde fiber optik üretim tesisleri kurma kapasitesine sahip olduğunu belirterek İran İletişim Bakanlığı'nın bu kapasitesini Sırbistan'da da değerlendirmek istediklerini söyledi. İtalya'nın İran Büyükelçisi, ülkesinin İsfahan'daki arkeoloji projeleriyle tarihi eserlerin korunması, restorasyonu ve yeniden canlandırılması konusunda işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Pars Süre'nin haberine göre İtalya'nın İran Büyükelçisi Paola Amadei, geçtiğimiz günlerde ilk kez İran'ın merkezindeki İsfahan şehrini ziyaret etti. Mer Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda İtalya'nın tarihi yapıların restorasyonu konusunda İsfahan'da başarılı işbirliği tecrübelerine sahip olduğunu belirtti. Paola Amadei, İtalya'nın arkeoloji projeleri ve tarihi eserlerin restorasyonu alanında İsoan ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. İtalya'nın İran Büyükelçisi ayrıca İtalyan üniversitelerinde İranlı öğrencilerin arkeoloji, mimari, restorasyon ve tarihi eserlerin korunması konularında deneyim kazanımlarının daha iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti. Gazze'de 4 İsrailli'nin cesedinin işgalci rejime teslim edilmesinin ardından 7. tur esir değişimlerine göre 620 Filistinli esirin serbest bırakılma süreci başlarken bu turun ilk etabında 42 esir serbest bırakıldı. Pars Today'in teslim haber ajansından naklen verdiği habere göre Gazze şeridindeki Filistin direnişi bu sabah Perşembe 4 İsrailli tutsağın cenazelerini Uluslararası Kızıl Hac'a teslim etti. Kızıl Hac cenazeleri Kerem Ebu Salim sınır kapısından İsrail tarafına geçirdi. Aynı zamanda Batı Şeria'nın Ramallah kentinin merkezinde tutuklu değişiminin 7. turunda serbest bırakılan ilk grup Filistin esirler için büyük bir karşılama töreni düzenlendi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının birkaç hafta uzatılması konusunda temas kurulduğu haberleri de geliyor. Haber kaynakları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta esir bulunan 4 İsrailli'nin cesedinin teslim işleminin resmi töreni yapılmadan ve medyadan uzak bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. İsrail Başbakanlık Ofisi 4 eserin cesetlerinin bulunduğu tabutların Kerem Ebu Salim sınır kapısına ulaştığını ve cesetlerin ilk teşhis sürecinin başladığını doğruladı. Daha önce İsrail medyası rejim ordusunun Kızıl Haç aracılığıyla cesetleri teslim aldığını ve İsrail adli tıp ekiplerinin cesetlerin ilk teşhislerini yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde Tesai'dan İtzik el-Garat, Ohad Yahalomi ve Shelomi Mansur'un cenazelerinin teslim edildiğini duyurdu. Bu arada 7. tur tutuklu değişimlerinin ilk etabında serbest bırakılan 42 Filistinli tutukludan 37'si için Ramallah şehir merkezinde halka açık karşılama töreni düzenlendi. Kızıl Haç otobüsü serbest bırakılan tutukluları Ofer cezaevinden Ramallah'a taşıdı. Bunlardan 37'si Batı Şeria'dan, 5'i ise işgal altındaki Kudüs'ten serbest bırakıldı. Filistin Kızılay'da aylardır komada bulunan Kazım Zevahiri adlı esirin alınarak Beit Cala'daki Hüseyin Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu. Diğer iki esir Halid el-Halebi ve Hamza Kaluti de Kudüs'teki evlerine döndüler. İsrail işgalci güçleri bu sırada onların evlerinin etrafındaki mahalleleri kuşattı. PKK lideri Abdullah Öcalan tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir çağrısını yaptı. Açıklamayı ilk olarak Kürtçe Ahmet Türk okudu. Türk Kürtçe konuşmaya başlayınca bazı televizyon kanalları yayını kesti. Ardından Pervin Buldan açıklamanın Türkçesini okumaya başladı. Öcalan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın mektubunun 3 sayfa olduğunu duyurdu. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Siyonist rejim Suriye'ye yönelik tekrar eden saldırılarla neyi amaçlıyor başlığı altında. Siyonist rejim bugün 26 Şubat'ta Suriye'nin çeşitli bölgelerini birkaç kez bombaladı. Bu saldırılar sonucunda birçok kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Suriyeli kaynaklar dün 26 Şubat sabahının erken saatlerinde Şam'da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Suriye'nin El Vatan gazetesine ait internet sitesi İsrail rejiminin Şam'ın güneybatısındaki El Kisvah bölgesini hedef aldığını yazdı. İsrail'e ait insansız hava araçları Kuneitra ve Dera illerinin üzerinde uçuş yaparken rejime ait savaş uçakları Dera ilindeki Tel El Hara bölgesini bombaladı. Bu saldırılarla eş zamanlı olarak El Mayadin televizyonu işgalci rejime ait askerlerin Kuneitra ilinin kuzeyindeki Ayn El Beyda köyüne girdiklerini duyurdu. İsrail askerleri ayrıca Dera ve Kuneitra illeri arasında yer alan Seyda köyüne girerek buradan geçiş yaptı. Aynı zamanda Şam ve Güney Suriye'ye yönelik yoğun hava saldırıları sürerken İsrail rejimine ait tanklar Dera ve Kuneitra illerinin sınır hattına konuşlandırıldı ve işgalci güçler bazı köylere giriş yaptı. İsrail ordusu saldırıları doğrularken Güney Suriye'deki bazı askeri hedefleri, karargahları ve askeri teçhizatı bombaladığını iddia etti. Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik sürekli saldırıları eski devlet başkanı Beşar Esad döneminde de gerçekleşiyordu. Ancak Beşar Esad'ın düşüşü sonrası bu saldırılar daha rahat bir şekilde yapılmaktadır. Siyonist rejim Suriye'de güçlü ve bütünleşmiş bir hükümetin bulunmadığına inanırken yeni Suriye yönetiminin de bu saldırılara karşı ciddi bir tepki vermediğini düşünmektedir. Aynı zamanda İsrail rejimi Esad yönetiminin çöküşünün ardından Suriye'nin askeri kapasitesini birkaç gün süren bombardımanlarla tamamen yok etti. Peki Siyonist rejim neden şu anda Suriye'nin çeşitli bölgelerini tekrar eden saldırılar düzenliyor? Görünüşe göre en önemli amaç Suriye topraklarını işgal etmek, Esad'ın düşüşü sonrası İsrail rejimi Suriye'nin bazı bölgelerini ele geçirmiş olup bu toprakları işgal altındaki bölgeleri katmayı hedefliyor. Bu rejim sürekli saldırılarla hedef aldığı bölgelerde korku ve güvensizlik oluşturarak halkın bu bölgelerden kaçmasını sağlamaya çalışıyor. Bu doğrultuda son zamanlarda birçok köy sakini evlerini terk etmek ve kuzey bölgeleri doğru kaçmak zorunda kaldı. Siyonist rejimin bir diğer amacı ise yeni Suriye hükümetinin güneyde askeri bir üst kurmasını engellemek ve kendi askeri üssünü bu bölgede inşa etmektir. İsrail'in savaş bakanı Yisrael Katz yeni Suriye yönetiminin güneyde askeri üs kurmasına izin verilmeyeceğini ve Tel Aviv'in Güney Suriye'yi Güney Lübnan'a benzetmeyeceğini iddia etti. İsrail gazetesi Yediot Ahronot ait Ynet internet sitesi ise İsrail rejiminin Güney Suriye'yi işgal planını uygulanmaya koyduğunu bildirdi. İbranice basına göre Tel Aviv, Suriye topraklarında 15 kilometre derinliğinde bir alanı doğrudan işgal etmeyi planlarken 60 kilometrelik bir etki alanı oluşturarak Güney Suriye'deki gelişmeler üzerinde istihbarat kontrolü sağlamayı hedefliyor. Suriye'deki mevcut yönetim boşluğu ve ülkenin iç durumu da İsrail rejimine böyle bir fırsat sunmuş durumda. Değerli dinleyiciler, ikinci ve son bu akşamki siyasi yorumumuz Amerika'nın çifte standardı, nükleer enerji kullanımındaki ikiyüzlü yaklaşım başlığı altında. Donald Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı olan Chris Wright, ülkesinin yapay zeka yarışında öne geçmesi için güvenilir ve ekonomik enerji kaynaklarına, özellikle de nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Enerji analistlerine göre Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla nükleer enerji üreten ülke konumunda. 1990 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nükleer santraller ülkenin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılamakta ve bu da 70 milyondan fazla evin enerji ihtiyacını karşılamaya yetmektedir. Joe Biden yönetimi de sera gazı emisyonu olmadan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiyi önemli bir seçenek olarak değerlendirmiş ve 2050 yılına kadar nükleer enerji üretimini en az 3 katına çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde nükleer enerji kullanımına verdiği destek, İran'ın barışçıl nükleer teknoloji kullanımı konusundaki tutumuyla tam bir çelişki içindedir. Donald Trump ve yönetimi İsrail ile uyum içinde hareket ederek kanıtsız bir şekilde İran'ı nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçlamış ve İran İslam Cumhuriyeti'nin uranyum zenginleştirme tesisleri dahil tüm nükleer faaliyetlerini durdurmasını talep etmiştir. Washington bu doğrultuda bütün seçeneklerin masada olduğu söylemiyle İran'a yönelik tehditkar bir yaklaşım benimsemiştir. Ancak İran defalarca nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini ve bu yönde bir hareket içinde olmadığını açıklamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in temelsiz suçlamalarına rağmen İran nükleer teknolojiyi, elektrik üretimi, tıp, tarım ve diğer barışçıl alanlarda yaygın bir şekilde kullanmaktadır. Özellikle İran'ın artan elektrik ihtiyacını karşılamak için yeni nükleer santraller inşa etme planları gündemde yer almaktadır. Donald Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı olan Chris Wright, ülkesinin yapay zeka yarışında öne geçmesi için güvenilir ve ekonomik enerji kaynaklarına, özellikle nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Enerji analistlerine göre Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla nükleer enerji üreten ülke konumunda. 1990 yılından bu yana Amerika'daki nükleer santraller ülkenin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılamakta ve bu da 70 milyondan fazla evin enerji ihtiyacını karşılamaya yetmektedir. Joe Biden yönetimi de sera gazı emisyonu olmadan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiyi önemli bir seçenek olarak değerlendirmiş ve 2050 yılına kadar nükleer enerji üretimini en az 3 katına çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde nükleer enerji kullanımına verdiği destek, İran'ın barışçıl nükleer teknoloji kullanımı konusundaki tutumuyla tam bir çelişki içindedir. Trump ve yönetimi İsrail'le uyum içinde hareket ederek kanıtsız bir şekilde İran'ı nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçlamış ve İran'ın uranyum zenginleştirme tesisleri dahil tüm nükleer faaliyetlerini durdurmasını talep etmiştir. Washington bu doğrultuda bütün seçeneklerin masada olduğu söylemiyle İran'a yönelik tehditkar bir yaklaşım benimsemiştir. Ancak İran, İslam Cumhuriyeti defalarca nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini ve bu yönde bir hareket içinde olmadığını açıklamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in temelsiz suçlamalarına rağmen İran nükleer teknolojiyi, elektrik üretimi, tıp, tarım ve diğer barışçıl alanlarda yaygın bir şekilde kullanmaktadır. Özellikle İran'ın artan elektrik ihtiyacını karşılamak için yeni nükleer santraller inşa etme planları gündemde yer almaktadır. Amerika'nın kendi içinde nükleer enerji kullanımına verdiği destek, İran'ın barışçıl nükleer teknoloji kullanımı konusundaki tutumuyla tam bir çelişki içindedir. Donald Trump ve yönetimi, işgalci İsrail rejimiyle uyum içinde hareket ederek, kanıtsız bir şekilde İran'ı nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçlamış ve İran'ın uranyum zenginleştirme tesisleri dahil tüm nükleer faaliyetlerini durdurmasını talep etmiştir. Washington bu doğrultuda bütün seçeneklerin masada olduğu söylemiyle İran'a yönelik tehditkar bir yaklaşım benimsemiştir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti defalarca nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini ve bu yönde bir hareket içinde olmadığını açıklamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in temelsiz suçlamalarına rağmen İran nükleer teknolojiyi, elektrik üretimi, tıp, tarım ve diğer barışçıl alanlarda yaygın bir şekilde kullanmaktadır. Özellikle İran'ın artan elektrik ihtiyacını karşılamak için yeni nükleer santraller inşa etme planları gündemde yer almaktadır. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarımızı dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Geçen birkaç sohbetimizde siyasi analist Sayın Ziya Türk Yılmaz ile bölge gelişmelerine ilişkin sizler için bir röportaj hazırlamıştık. Sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için sohbetimizin 3. ve son bölümünü bu akşamki ayında sizlere sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde bölge gelişmelerine ilişkin Filistin'deki olaylar, özellikle gelişmeler ateşkesle ilgili devam ederken bazı haberler gündeme yansıdı, önemli haberlere tanıklık ettik. Çeşitli konular ve tehditler etrafında Hamas'ın İsrail rejimine olan mesajları ve genel olarak bir takım haberlere bu bağlamda tanıklık ettik. Ateşkes anlaşması ile ilgili sürecin nasıl ilerlediği konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlere sunmuştuk geçtiğimiz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda yine bu konu etrafında uzman konuğumuz Sayın Ziya Türk Yılmaz'ın görüşlerin 3. ve son bölümünü dinliyorsunuz efendim.
Evet. Hocam şimdi tüm bunlara baktığımızda şimdi uluslararası ve küresel alanda İsrail'in imajıyla ilgili bir takım sorular gündeme geliyor. Gazze Savaşı sırasında biliyorsunuz çeşitli halk kitleleri ister Avrupa'sından olsun Amerika'sından olsun bölgemizde hep kınandı. İsrail rejiminin suçları gündeme getirildi ve Gazze'deki o mazlum vatandaşların, Gazze vatandaşlarının mazlumiyeti gündemde seslendirildi. Ancak şimdi bu durumda İsrail kendi o eski imajına geri dönmek için acaba yapabilir mi bunu? İlk önce şunu sormak istiyorum. O eski Siyonist rejimin bu 7 Ekim 2020 7 Ekim'den önceki o saldırıdan önce, o Aksa Tufan operasyonundan önceki o imajına yine geri dönebilir mi? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Mevcut imajını nasıl değerlendirirsiniz İsrail'in?
Bakınız, İsrail biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra resmiyet buldu. 1948 yılında. Hangi bahaneyle? Holokost. Evet. Holokost konusunu gündeme getirerek Yahudilerin mazlumiyetini, Yahudilerin soykırıma uğradığını şey yaparak, dünya üzerinde yayarak ve Siyonist lobileri kullanarak böyle bir işgalci sahte rejim kuruldu. O gündür bugündür Holokost şeyini, silahını kullanıyorlardı. Hı. Ve batılı ülkeleri bu şekilde sadece rejimlerini sömürmek, onları kendi yanlarına çekmekle kalmıyor, aynı zamanda medya aracılığıyla dünya kamuoyunu da buna inandırmış bir konuma gelmişlerdi.
Evet.
Yani kim İsrail'e karşı bir laf etse, bir yazı yazsa antisemitist olarak, evet, tanıtmak suretiyle, yani bırakın onu şey yapmayı, susturmayı, cezalandırıyorlardı.
Evet.
Ve bizzat Batı'da birçok düşünür İsrail konusunda, daha doğrusu Yahudilerin 2. Dünya Savaşı sırasında katliama uğramaları konusunda araştırma yapmalarını bile yasakladılar.
Doğru.
Yani 6 milyon kişi katledildi. Tamam. Herkes kabul etmek zorundadır. Hatta bunu kabul etmeyenleri aleyhinde kanunlar vaz ettiler. Kanunlar çıkardılar Avrupa'da, Amerika'da. Her kim Holokost'u reddederse cezalandırılması gerekiyor.
Evet.
Yani Allah'ın ayetlerini reddedenler için bile böyle bir şey yokken, böyle bir kanun, hüküm yokken Holokost'a karşı gelenler peşinen cezalandırılmak istendi,
evet,
ve böyle kanunlar konuldu. İşte böyle bir şeyde geldik. Yani 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan Aksa Tufanı operasyonu işte bunun için çok önemlidir.
Evet.
İsrail'in mazlumiyet imajı yıkıldı. Sadece bununla ilgili değil. Dünya halkları özellikle de Batı'da bu Holokost efsanesinin ne kadar yalan olduğunu, aslında asıl zalimin, asıl soykırımcının, asıl sürgüne gönderenin, asıl işgalcinin bizzat Yahudiler olduğunu, İsrail'deki Siyonistler olduğunu dünya bir defa gördü. Buna karşı elbette Batı medyası yeniden, çünkü Batı medya imparatorluğu Siyonistlerin kontrolünde olduğu için mutlaka bunu tamir etmek için, onarmak için, İsrail'in bu imajını onarmak için uğraşacaklardır. Ama İsrail sadece psikolojik açıdan darbe yemedi. Uluslararası bazı hukuk kurumları İsrail'i mahkum ettiler.
Doğru.
Ve bu kayda geçti. Bu açı hukuki açıdan da bu çok önemli bir durum.
Doğru.
Ve yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda, Güvenlik Konseyi'ni demiyorum,
evet,
genel kurulda yapılan oylamalarda İsrail yeniden mahkum edildi. Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği vurgulandı. Bu da ayrı bir konu. Üçüncü bir konu ise askeri açıdandır. Bakın, askeri açıdan İsrail ordusu karşı Gazze'de küçük bir bölgede, kuşatma altında bulunan bir bölgede Hamas mücahitlerine karşı bir başarı elde edemedi.
Doğru.
Bu büyük bir yıkımdır. Ve yine kuzeyde Hizbullah'a karşı bir varlık gösteremedi.
Doğru.
Sadece bununla da ilgili değil. İsrail savunma sistemleri, hava savunma sistemleri belki Hamas'ın, İslami Cihat'ın,
evet,
roketleri karşısında bir başarılı oldular. Çünkü el yapma roketlerdi. Ama Hizbullah'ın şeyleri karşısında, füzeleri, İHA'ları, SİHA'ları karşısında büyük bir yenilgi tattılar. Ve açıkça gördüler ki hava savunma sistemleri, dünyanın en modern hava savunma sistemleri, Patriot'undan bilmem tadına kadar hepsini getirdiler. Yine Hizbullah'ın füzeleri karşısında kendilerini savunamadılar.
Doğru. Peki bu...
Çok affedersin.
Evet.
Ayrı bir konu ise İran tarafından yapılan Sadık 1 ve Sadık 2 operasyonları, ki bu da İsrail'in imajını kökten mahvetti. Niye diyeceksiniz? Yani 2000 kilometre o taraftan İsrail'e konvansiyonel şeylerle, füzelerle saldıran İran bunu açıkça gösterdi ki İsrail'deki en modern hava savunma sistemlerini delip istediği yeri vurabiliyor. Eğer bu konvansiyonel silahlara,
evet,
başka türlü onların korktukları başlıklar takılırsa ne olacaktı? İşte bunlar aslında şimdi en büyük korkuları bu. İran'ın füzeleri bu konvansiyonel patlayıcılar yerine onların o korktukları başlıklar takılırsa İsrail'in yok olması artık kesindir.
Evet.
Ve bu korkuyla İsrail varlığını sürdüremez. Görüldüğü üzere İsrail hem psikolojik açıdan hem hukuki açıdan, uluslararası hukuk kuruluşlarının idari açıdan hem de askeri açıdan İsrail artık 7 Ekim operasyonu öncesindeki İsrail değildir.
Doğru.
Bunu yeni yerler Suriye'de yeni yerler işgal etmekle veyahut da İbrahim Anlaşması gibi bir takım komplo planlarıyla bunu, İsrail'in imajını yeniden ihya etmek isteseler de artık İsrail eski İsrail olamayacaktır.
Doğru. Hocam bir de şimdi bu dış faktörlerde, içeride de baktığımızda kabine içinde o eski motivasyon yok. Anlaşıldığı üzere ve ister kabine düzeyinde olsun veya taban nezdinde bir iç çöküş süreci yaşanıyor sanki İsrail rejiminde. Bilmiyorum buna ne kadar katılacaksınız. Bu da yine İsrail'in hayatını zorlaştırıyor önümüzdeki dönemde. Bu motivasyonu kabine içinde nasıl buluyorsunuz efendim?
Bakınız, daha gerilere gidelim. İsrailler niye daha doğrusu Yahudiler niçin İsrail'e göç ediyorlar? Orada birkaç açıdan, yani kendi kimliklerini yaşamak için, daha müreffeh bir hayata kavuşmak için,
evet.
Ve şeyler hayal ettikleri, dediğim gibi tahrif edilmiş Tevrat ve Talmud'daki onlara vaat edilen o sahte vaatlere ulaşmak için oraya geliyorlar.
Evet.
Şimdi eğer o istenilen hedeflerin hiçbirine ulaşamazlarsa ve güvenlikleri de, o hayal ettikleri güvenlikleri de İsrail'de sağlanmazsa, onları orada kim tutabilir? Bakınız, Aksa Tufanı operasyonundan sonra on binlerce Yahudi İsrail'i terk etti. Çünkü sadece askerden kaçmak için, savaştan kaçmak için değil, ekonomileri de sarsıldı. Refah düzeyleri düştü. Doğru. Güvenli olmadıkları, İsrail'in artık onların güvenliğini sağlayamadığını, en azından güney ve kuzey cephelerinde ve Tel Aviv'de, Hayfa'da açıkça yaşadılar. Hı. Yani düşman, onların düşman ordusu olarak gördükleri direniş güçleri günün birinde daha fazla güçleneceklerdir.
Doğru.
O korkuyla İsrailleri orada tutmak, Yahudileri orada tutmak artık zordur. İster istemez bu tepkiler kabineye de, partilere de yansıyor. Eğer böyle gidersek kendi elimizle kendi sonumuzu getirmiş olacağız diyorlar bazı partiler. Ve haklı olarak birileri ise artık burada durmak, orada yaşamak istiyor. Ve bu yaşamak için komşularıyla barış içerisinde olmaları gerekiyor. Yani savaş devam ettiği sürece bu saatten sonra Yahudileri İsrail'de tutmak, yeni göçmenler cezbetmek, çekmek mümkün olmayacaktır.
Aynen öyle.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Ziyaret Türk Yılmaz'ın görüşlerini Filistin gelişmeleri etrafında ve özellikle Hamas ve İsrail rejimi arasındaki ateşkes anlaşması ile ilgili dinlenmiş oldunuz. Sizler için hazırladığımız bu seri sohbetimizin 3. ve son bölümünü dinlediniz değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. Fars Körfezi sadece bir isim değil. İran'ın güneyindeki mavi sularda akan İran'ın binlerce yıllık uygarlığı, kültürü ve kimliğinin rivayetidir. Tarihi yazıtları incelemekten, uluslararası belgeleri incelemeye kadar her şey, hiçbir eylem ve girişimin değiştiremeyeceği bir gerçeğe tanıklık ediyor. Bu körfez her zaman Fars olmuştur ve hep böyle kalacaktır. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'i, bu mavi alanın ölümsüzleşen tarih, coğrafya, kültür ve kimliğin belgesel ve araştırmacı bir anlatımıdır. Muhteşem ekip arkadaşlarımla birlikte İran Radyo'dan, buradan, tarihin kalbinden, sonsuza dek Fars Körfezi podcastinde bu uçsuz bucaksız mavi alanı mesken edinmiş olan medeniyetlerin ve insanların hikayelerini anlatacağız. Fakat tarihi yolculuğumuza çıkmadan önce bu podcastin İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu belirtmek isterim. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tarihin derinliklerine bu heyecan verici yolculukta bize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Geçmiş bölümlerde Fars Körfezi'nin tarihini inceledik ve ardından Fars Körfezi bölgesindeki ilk insanların ayak izlerini keşfettik. Bu bölümde daha da büyüleyici bir yolculuğa çıkacağız. Tarihin derinliklerine, antik çağ hükümdarlıklarına ve antik İran'ın ortaya çıkışından önce bu uçsuz bucaksız alana hükmeden ve Fars Körfezi bölgesinin ilk medeniyetlerinin temelini atan ilk hanedanlara. Geçtiğimiz bölümde İran platosunda ve Fars Körfezi bölgesinde yaşayan ve fakat Afrikalı olmayan ilk insanlardan bahsettik ve bazı düşünürlerin araştırmalarının insan gruplarının bu bölgeye göçünden sonra İran platosunun önemli bir nüfus merkezi haline geldiğini gösterdiğini söyledik. Sonraki yüzyıllar boyunca bu bölge insanların uzak diyarlara yayılmasında önemli bir rol oynamış ve Asya, Avrupa ve hatta Avustralya'da insan topluluklarının gelişimine katkıda bulunmuştur. Ve insanlar bu bölgeden binlerce yıl önce yavaş yavaş tüm Avrasya'ya göç ettiler ve bu kıtaların farklı bölgelerinde yeni nüfus merkezleri oluşturdular. Bu nedenle bazı araştırmacılar günümüzdeki Afrikalı olmayan birçok insanın atalarının bir zamanlar İran platosunda ve Fars Körfezi'nde yaşadığına inanıyor. Bu tarihi anlatısı, bu bölgenin insan evrimi ve yayılım sürecindeki tarihi yerini göstermektedir. Ancak bu, söz konusu göçmen insanların tüm hikayesi değildir. Afrika'daki ilk evlerini İran platosuna doğru terk eden bu insanların birçoğu aynı bölgede kaldı ve bu bölgenin ilk sakinleri olarak bu yemyeşil topraklar ve geniş, ferah ve güzel havalı arazide yerleştikten sonra medeniyetler kurmaya başladılar. Daha önce de söylediğimiz gibi binlerce yıl önce Fars Körfezi bugünkü gibi değildi. Aksine bugün bu güzel mavi alanın suları altında yatan şey bir zamanlar geniş ve yemyeşil bir ovaydı. Yaklaşık 70 bin yıl önce buzul çağı sırasında küresel su seviyeleri bugünkünden çok daha düşüktü ve bugünkü Fars Körfezi bölgesi büyük nehirlerin aktığı ve küçük göletler ve göllerinde görülebildiği bir ovaydı. Verimli toprakları ve bol su kaynakları ile bu ova, ilk insanların yerleşimi için ideal bir yerdi. Bu insanlar bu bölgede medeniyetler kurdular. Bunların arasında Fars Körfezi'nin kayıp medeniyetinin tartışmalı teorisi de sayılabilir. Belki de bir efsaneye daha çok benzeyen bir hikaye. Ancak yeni bilimsel kanıtlar, önümüzde daha heyecan verici bir gerçekliği ortaya koyuyor. Arkeologlar yakın zamanda Fars Körfezi'nin suları altında 60'tan fazla antik yerleşim yeri keşfettiler. Bu yerleşim yerlerinin tarihi M.Ö. 5500 yılına kadar uzanıyor ve uzmanların ifadelerine göre sakinleri balıkçılık, hurma yetiştiriciliği ve hayvancılıkla geçinen Neolitik döneminin gelişen bir nüfusuymuş. Bu da Birmingham Üniversitesi'nden arkeolog Jeffrey Rose'un 2010 yılında bilimsel Current Anthropology dergisinde yayınlanan bir makalede tartışmalı bir teori ortaya atmasına neden oldu. Bu makalede Fars Körfezi'nin tarih öncesi çağda gelişmiş bir medeniyetin yurdu olduğuna inanıyor. Yaklaşık 75 bin ila 8 bin yıl önce günümüz Britanya'sının büyüklüğüne eşit geniş ovalarda ortaya çıkan ve bugün Fars Körfezi'nin suları altında gizlenen bir medeniyet. Rose'a göre Fars Körfezi çevresindeki kıyılarda taş aletlerin ve antik medeniyetlerin kalıntılarının keşfedilmesi, insanların ileri becerilerle burada yaşadığını gösteriyor. Rose'un teorisi, insanların mevcut göç modellerinin önerdiğinden binlerce yıl önce bu bölgede kalıcı yerleşim yerleri kurmuş olabileceğini işaret ediyor. Arkeologların yeni bulgularına göre bu yerleşim yerleri sağlam temellere sahip sağlam taş evler, ticaret ağları, karmaşık ve zarif süslemelere sahip çanak çömlekler, evcil hayvanlar ve hatta dünyanın en eski teknelerinden birinin kalıntılarını sergiliyor. Fakat günümüzde suların derinliklerine batmışlardır. Olan şu ki son buzul çağının sona ermesiyle yani yaklaşık 11 bin yıl önce kutup buzulları erimeye başlıyor. Okyanusların ve serbest denizlerin su seviyesi kademeli olarak yükseliyor ve Umman Denizi de bu değişikliklerden etkileniyor ve Hürmüz Boğazı yoluyla su yavaşça bu çukur ve devasa ovaya giriyor. Yüzlerce yıl boyunca bu su alanı şekilleniyor ve bugün gördüğümüz ve bildiğimiz Fars Körfezi haline geliyor. Aslında Fars Körfezi'nin mevcut durumu geniş bir su kütlesi şeklinde o zamandan beri şekilleniyor ve tam da bu zamanda antik Fars Körfezi medeniyeti masmavi sularının altında kayboluyor. Ama bu bölgedeki medeniyetin sonu anlamına gelmiyordu. Bugün Fars Körfezi olarak bildiğimiz bu mavi alanın ortaya çıkışıyla birlikte çevresinde yavaş yavaş insan medeniyetleri şekillendi ve bu eşsiz su alanın hikayesi oluşumunun ilk günlerinden bugüne kadar tarihinde yanında gelişen ve ondan faydalanan medeniyetlerin hikayesi oldu. Fars Körfezi antik çağlardan beri sadece İnsan medeniyetlerinin yerleşim ve gelişme yeri olmakla kalmadı. Aynı zamanda farklı siyasi, kültürel ve ekonomik güçlerin buluştuğu bir nokta haline geldi. Sümer, Elam ve Akkad medeniyetleriyle Mezopotamya'dan güçlü Asur ve Babil imparatorluklarına kadar tüm bu hükümetler Fars Körfezi'nin öneminin ve stratejik ve iletişimsel bir su yolu olarak oynadığı rolün farkındaydı. Daha sonra ve İran platosunda Medler ve Ahamenişler, Partlar ve Sasaniler de kendi dönemlerinde Fars Körfezi'ni sadece diğer topraklarla iletişim için bir köprü olarak değil, aynı zamanda siyasi, askeri ve ekonomik denklemlerinde kilit faktörlerden biri olarak gördüler. Tarihi kaynaklara göre Fars Körfezi su alanının oluşumuyla ve milattan önce 8000 yıl civarından itibaren Fars Körfezi kıyılarında birkaç ana ırk yerleşti ve bu ırkların her biri antik medeniyetlerin ve bölge ekonomisinin oluşumunda önemli bir rol oynadı. Yazılı belgelere göre Fars Körfezi bölgesinde yaşayan ilk medeniyet günümüz insan medeniyetinin kurucuları ve dünyada bilinen ilk medeniyet olarak adlandırılan Sümerlerdi. Tarihçiler bu medeniyetin ortaya çıkış tarihini milattan önce 4500 yılına kadar uzandığını belirtiyorlar. Milattan önce 2000 yılına kadar devam eden medeniyetleri ve hükümetleri Güney Mezopotamya'dan günümüz İran'ın Huzestan eyaletindeki ve Irak'ın Basra eyaletinin bazı kısımlarındaki kuzeybatı Fars Körfezi kıyılarına kadar uzanıyordu. Sümerler daha sonra Akkad, Babil ve Asur medeniyetleri tarafından devam ettirilen birçok medeni başarının temellerini attılar. Şehirleşme, yasama ve yenilik yolunda ilk adımları attılar. Sümerler ayrıca yazının yani çivi yazısının mucitleridir ve dünyanın ilk edebi eserlerinden biri olan Gılgamış Destanı bu medeniyette yazılmıştır. Fars Körfezi bölgesinde tarihi dönemde kurulan ikinci medeniyet Elamliler medeniyetidir. Kuruluş tarihi milattan önce 3200 yılına kadar uzanan bu medeniyet, İran platosunun güneybatısının ve kuzeybatı Fars Körfezi'nin büyük bir bölümünde yerleşti. Tarım, ticaret ve ileri şehirleşmeye ulaşan İlk medeniyetlerden biri olan Elamliler, İran'da birçok medeni başarının temellerini attılar. Bunların arasında günümüz İran'ın Huzestan eyaletindeki Şuş şehrinde bulunan Çoğazenbil zigoratı sayılabilir. Kuruluşunun başında 5 katlı ve 52 metre yüksekliğinde olan bu insan yapı, antik dünyanın en büyük tapınaklarından biridir ve şu anda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Bir sonraki medeniyet Akkad medeniyetidir. Milattan önce 2334 yılında Sümer şehirlerinin bir bölgesinde Fars Körfezi'nin kuzeybatı bölgelerinde kurulan bu medeniyet dünyanın ilk çok uluslu imparatorluğunu kurdu. Ayrıca ilk posta sistemini de kurdular. Şöyle ki, kil zarflara paketlenmiş ve üzerine alıcının adı ve adresi ve gönderinin mührü kazınmış Akkad çivi yazısıyla yazılmış kil tabletleri teslim eden dünyanın ilk posta sistemini oluşturdular. Bu mektupları alıcısından başka kimse açamazdı çünkü onları açmak için kil zarfı kırmak gerekiyordu. Akkadlar Sami ırkındadır. Daha sonra kuzeyde Aramiler ve Şamlılar, doğuda Babilliler ve Asurlular, güneyde Araplar ve batıda Fenikeliler, Yahudiler olarak bilinen Sami ırkı, Bereketli Hilal olarak bilinen bir bölgede yaşıyorlardı. Bereketli Hilal, Ermenistan dağlarından, İran topraklarından, Fars Körfezi'nden, Hint Okyanusu'ndan, Kızıldeniz, Mısır ve Akdeniz'e kadar uzanan verimli topraklara ve yemyeşil ovalara sahip yarım daire şeklinde bir bölgeydi. Bu hilanın arkasında kuzey dağları ve yemyeşil ovalar vardı ve hala var ki batı köşesi Akdeniz'e ve doğu köşesi Fars Körfezi'nden bu şehir civarına kadar uzanıyor. Fars Körfezi bölgesinin diğer bir Sami ırkı medeniyeti, milattan önce 1894 yılı civarında günümüz Fars Körfezi'nin kuzeybatı ve Güney Mezopotamya sınırlarında Fırat Nehri yakınında kurulan Babil medeniyetiydi. Bu medeniyet tarihi iki dönemde milattan önce 1894'ten 1595 ve milattan önce 626'dan 539'a kadar Eski Babil ve Yeni Babil adıyla bu bölgeyi yönetti ve Eski Babil döneminin en parlak dönemi Hammurabi dönemine ve Yeni Babil dönemi ise 2. Nebukadnezar, Buhtanaz hükümdarlığına aittir. Babil medeniyetinin en önemli anıtlarından biri bir hükümdarın ulusu için eksiksiz bir yasa kümesini kamuoyuna açıkladığı bilinen ilk belge olan Hammurabi Kanunu'dur. Hammurabi'nin emriyle 6. Babil Kralı tarafından yazılan Hammurabi Kanunları, o dönemdeki önemli ekonomik faktörlere dayanarak ceza hukuku, medeni hukuk, ticari hukuku ve bireylerin birbirleriyle ilişkileri hakkında 282 ferman içermektedir. Bu büyük ve eski medeniyet, M.Ö. 539 yılında Babil İmparatorluğu'nun başkenti Babil şehrinin İran'da Ahameniş Hanedanlığı'nın kurucusu Kiros tarafından fethedilmesiyle sona erdi ve geniş Pers İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Sonsuza dek Fars Körfezi, tarih boyunca bu bölgede gelişen görkemli medeniyetlerin bir kanıtı olmuştur. Podcast'imizin bu bölümünde anlattıklarımız, Fars Körfezi'ndeki ilk insanların ayak izlerinden başlayıp, görkemli antik imparatorluklara uzanan bir yolculuktur. Fars Körfezi'nin sadece bir deniz değil, insanlık tarihinin bir hazinesi olduğunu gösteren bir yolculuk. Her biri bu bölgenin görkemli medeniyetinin önemli bir yaprağı olan Sümerler, Elamiler, Akadlar ve Babillerin hikayeleri. Ancak bu bölgede ortaya çıkan medeniyetlerin uzun bir yolunun sadece başlangıcıdır. Gelecek bölümlerde bu denizin ve çeşitli tarihi dönemlerdeki medeniyetlerin sırları ve hikayeleri hakkında daha fazla şey anlatacağız. Bu yüzden podcast'imizi izlemeye devam edin. Çünkü bir antik mücevher olan Fars Körfezi'nin anlatacak daha çok hikayesi var. Ve her seferinde tarih ve kültürün yeni bir rengini sizlerin gözleri önüne serecektir. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Her çağda gençler kendilerine özgü özellikleri vardır ve her zaman daha fazla ilgi odağında yer aldıklarından ötürü de toplumlarda çeşitli meselelerin şekillenmesinde etkili rol ifa ederler. Bugün gençlerin en bariz özelliklerinden biri gelenekler ve göreneklerle yüzleşmeleridir. Eğer biraz dikkatle bakacak olursanız, günümüz gençliği sırasında yaygın olan adetler ve gelenek ve göreneklerin bizimkilerle çok zarif ama bariz farklılıkları görebilirsiniz. Öyle ki bazen hatta pek fazla bu konunun üzerinde odaklanmadan bunu görmek mümkün. Eğer aile yaşamımızın en önemli erkanlarından biri olan bir gençseniz, o zaman sizi kastediyoruz demektir. Konu biraz önce değindiğimiz gelenekler ve görenekler ve gençlerin yaşamı ile irtibatlıdır. Üstelik 21. yüzyıl olarak adlandırdığımız tarihin şu hassas diliminde söz konusu olan yaşamdan söz ediyoruz. Öyle bir yaşam ki gençler bu yaşamın gelenek ve göreneklerinden sayılarak kendilerine modern göstermeye çalışır. Sanki bu gelenek ve görenekler onlar için ayak bağıdır ve bu da mevzu bahis açık farklılığı daha da belirgin hale getirir.
Çeşitli toplumlarda insanların güncel yaşamının birer parçası olan geleneklerin müsbet ve menfi olmak üzere iki boyutu vardır. Ve devranın değişmesiyle bunlar da değişime uğrar. Gelenek ve göreneklerin olumlu yönleri insanların manevi, ahlaki ve sosyal açılardan gelişmelerine vesile olurken, olumsuz yönlerinin insanın gerilemesine ve alçalmasına yol açar. Körü körüne taklit etmek, geleneklerin olumsuz yönlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bu durumu insanı helak eden etken olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. Müşriklere İslam dinini izleyin dendiğinde, onlar şöyle cevap verir, biz atalarımızın geleneklerini izleriz. Günümüzde birçok genç insan gelenekleri ayak bağı gibi görür ve bu gibi sözlerin devrinin geride kaldığına inanır. Onlara göre artık hurafe haline gelen eski gelenek ve göreneklerin bir kenara bırakılması gerekir.
Oysa gerçekte bizler geleneklerimizle ayaktayızdır. Aslında gerçeği şu ki her millet tarihiyle ayaktadır ve geçmişlerinin gelenekleri ve görenekleri bu tarihte önemli ve kalıcı bir yere söz konusudur. Bunların arasında insanların duygularını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını takviye eden geleneklerin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim iyi gelenekleri inşa edenleri takdir etmiştir. Gerçi bazı yıllara yeni dünyada geçmişlerden miras kalan geleneklerin ve yaşam tarzı baştan başa değişen şimdiki dünyada yaşamak için güvenli bir kılavuz olamayacağını düşünür. Bu dönem geçmiş yaşamla ilgili birçok varsayım ve ilke sürekli olarak felsefe ve bilim tarafından sorgulanan bir dönemdir. Öte yandan hiçbir insan ve hiçbir toplum geçmişinden ve çevresini saran kültüründen bağımsız hareket ederek yeni dünyanın sorunlarıyla baş edemeyeceği kesindir. Nitekim hepimiz ve her toplum köklere, geleneklere uzanan bir kimliğe sahiptirler.
Çağımız gençliği yeni bilim ve teknolojiye bağımlıdır ve farkında olmadan sevgisizliği, duygusuzluğu ve ebeveynden ayrılmayı tecrübe eder. Genç insan geçmişleri kayıtsız şartsız izlemeyi asla benimsemediği gibi sadece ebeveynini körü körüne taklit etmeyi de ve hatta bilginlerin sözünü delillere dayanmadığı takdirde kabul etmez. Bir başka ifadeyle çağımız insanı ve özellikle gençler geçmişlerimizden miras kalan her şeye sorgulama gözüyle bakar ve her şeyi bilim ve tecrübe nuru ile aydınlatmaya ve doğruları yanlışlardan ayırmaya çalışır. İnsanlar gerçi Rönesans çağında biraz aşırıya kaçtı ve geçmişle ilgili tüm kazanımları reddetti. Fakat günümüzde tüm bunlara sorgulama gözüyle bakar ve onları kabul etmek veya reddetmek üzere bir yol bulmak ister.
Tahran Radyosu. Sosyoloji hocası Esedullah Rızai şöyle diyor. Halihazırda gençlerin zamansal kapasiteleri çok farklıdır. Ve hakim kültürde karşı karşıya bulunduğumuz durumda ebeveynlerimizin kriterleri asla günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Ve bu yüzden de batının kopuk kültürü birçok durumda galip geldi gözleniyor. Örneğin eski usul evlilikler günümüz gençliği tarafından da asla benimsenmiyor. Gerçekte şimdiki hepimiz gelenek ve modernite arasında bir savaşa şahit olmaktayız. Bu değişimin bir yönü gençler için izdivaçta zorunluluk faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Günümüzde medya ve özellikle uydu kanalları düşünceleri büyük oranda değiştirmiştir. Oysa şu modernite bile iletişimde kopuklukları söz konusudur ve içinde boşanma ve sevgisizlik gibi etkenleri barındırır. Üniversite hocası Rıza İbadi şöyle diyor. Günümüz gençliği bundan 2-3-10 yıl öncesinin gençliğinden çok farklıdır. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli mesele dünkü gençliğin bugünkü gençliğe kıyasla onurlu, saygın ve mert oluşudur. Ve görünen o ki bugünkü ailelerde gençler zamanla ve modern yaşam tarzı ile bu tür özelliklere yabancı oluyor.
Bu arada sosyal adetlere ve geleneklere değer vermenin ve onlara uymanın gençleri kontrol altına alan etken olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenekler ve görenekler hurafe çemberinin dışında oldukları takdirde gençlerin sapmasını ve heba olmasını engelleyecek en önemli etkendir. Ve genç kuşağın yaşamı boyunca sözden amele ve karardan uygulamaya kadar her alanda uyulması gereken etkendir. Gelenek ve göreneklere uymak toplumun belli ve has bir kesimine özgü değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan cahiliye kadınlar gibi kendilerini başkalar için bezememeleri ve cahiliye kadınlarının yanlış geleneklerini izlememeleri istenmiştir. Bu yüzden genç kızlar ve erkekler tahrik edici veya başkalarının şehvetini uyandıracak veya toplumda parmakla gösterilecek şekilde giyinmemeleri gerekir. İslam düşmanları bu gibi meselelerin üzerinde büyük yatırımlar yapar ve Batı kültürünün yaygınlaştırmak ve insanları yapıcı kültürlerinden boşaltmakla İslami topluma darbe indirmeye çalışır. Daha net bir ifadeyle toplumda dini ve milli duyarlılıklar zedelendikçe veya yok oldukça kültür daha da kırılgan hale gelir. İslami toplumlarda sosyal gelenek ve göreneklerden biri gençlerin ev ortamında edepli olmaları ve çirkin sözcükleri telaffuz etmekten kaçınmalarıdır. Gençler ebeveyn karşısında alçak gönüllü olmalı ve hiçbir koşul altında onlara karşı agresif davranmamalıdır.
Müzik Gerçekte günümüz dünyası tüm ilerlemelere ve yeni teknolojilerine karşın sosyal geleneklere ve göreneklere uygun bir alternatif sunamamıştır. Ahlak ilkelere ve diğerlerinin çöküşü ise bekar yaşam eğilimi, toplu faaliyetlerden uzaklaşmalar ve bireysel hareketlere eğilim, günümüz insanı ve özellikle gençleri benimsedikleri olumsuz durumdadır. Bu durum geleneksel toplumlarda da hızla yayılmakta. Öyle ki genç kuşak artık eski geleneklere duyarsız olmaya başlamıştır. Belki de günümüz gençliği hızlı akli gelişme yüzünden bağımsız olmaya, daha eğilimli olmaya başladıkları söylenebilir. Fakat gerçek başka bir şeydir. Ve insanların ben eksenli olmaya eğilimli olması bir nevi sosyal bozukluk olarak tanımlanır ve bu durumun tesirleri toplumun çeşitli boyutlarında ve sosyal ve siyasi ve iktisadi alanlarda kendine gösterir. Amerikalı filozof Fukuyama'ya göre günümüz yaşamının kalitesi ve ahlakının kısıtlı olması yüzünden hepimiz tedrici bir çöküşe şahit olacağız. Bu çöküş ahlaki açıdan kurumlarda ve en çok da ailelerle yaşanacaktır.
İşte bu noktada İslam, Kur'an-ı Kerim ve sünnete rücu etmek en güzel yaşam tarzını belirler ve gençlere en doğru yolu gösterir. Yanlış geleneklerle mücadele etmek ve zararlı olanlarını yok etmek, insanlara ve ailelere ve gelecek kuşaklara en büyük hizmettir. Zira nice insanlar ve aileler yanlış gelenekler yüzünden ağır bedelleri katlanmak zorunda kalmıştır. Gerçekte bazı yanlış gelenekler gençlerin yaşamı ve geleceği üzerinde olumsuz etki yapar ve onların hakiki huzura kavuşmalarına mani olur. Bazı toplumlarda ve birçok ailede yanlış geleneklerden biri izdivaç gibi önemli ve kader belirleyici bir durumla ilgilidir. Nitekim geleneklere uymak veya onuru korumak ve benzeri bahaneler yüzünden gençlerin yaşamının en güzel hadisesi korkunç bir kabusa dönüşebilir. Bu gibi yanlış yaklaşımın yüzünden birçok genç insan aile ocağını kurmaktan vazgeçmiş ve birçokları da bu yola büyük sorunların gölgesinde adım atmak zorunda kalmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yanlış gelenekleri izlemeyi reddettiği beyanatında İslam dini ve talimi gençler için en güzel kılavuz olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyede bulunur. İzdivaç konusunda İslam'ın kutsal şeriatı cahiliyenin şartlarını bertaraf etti ve bir dizi yeni şartların ve geleneklerin temelini attı. Eğer biraz nikah ve izdivaç meselesi İslam'ın men ettiği şartlardan uzak olması ve İslam'ın temelini attığı şartlarla bezenmesine zemin hazırlayacak olursak, bu durumda nikah ve izdivacımız İslam'a uygun ve İslam peygamberinin rızasına göre olacaktır. Bu durumda hayat güzel olur ve karı koca iyi geçinir. Eğer maazallah İslam'ı men etti ve çöpe attı şeyleri bizler izdivaç anlaşmasına karıştıracak olursak, o zaman nikahımız cahiliye nikahı ve işimiz de cahiliye işi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizi dinlediniz. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.